Ayrım 16, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 161. Nicholas akşam yemeğinden sonra Roy'un kulübesine gitti. Kampta kimse onları dinlemeden rahatça konuşabilecekleri tek yer burasıydı. Ama adam bu kez kadının yatağına ilişmek gibi bir hata yapmadı. Roy yatağın ucuna otururken Nicholas da karşısındaki tabureye yerleşti. "Plan yapmadan önce sana bir soru sormama izin ver. Bu işin nelere yol açabileceğini hiç düşündün mü?"
"Roy, yani şunu mu demek istiyorsun?" diye sordu. "Bizi yakalarlarsa neler olabilir?"
"Nicholas en iyi ihtimalle bizi vadiden kovarlar," dedi. "Baş rahibin müthiş bir gücü var. En kötü ihtimalde bize saldırabilirler. Manastır onlar için en kutsal yerlerden biri. Bu gerçeği hiç küçümseme. Yani girişeceğimiz iş bir hayli tehlikeli. Kaburgalarımızın arasına bir hançer saplanabilir ya da yemeğimize kötü bir şey karıştırılır."
Roy'un ekledi. "Tessa'yı da darıltabiliriz. Kendisi çok dindar bir kadın."
"Daha da kötüsü McNimmer'ı da çok öfkelendiririz."
Bu düşünce Nicholas'ı üzdü. "Onun ne yapacağını bilmiyorum ama dostluğumuzun bu sınavdan başarıyla geçeceğini sanmam."
İkisi de bir süre sessizce oturdular. Ödemeleri gerekebilecek bedeli düşünüyorlardı. Sonra Nicholas sessizliği bozdu. "Sonra kendi durumunu düşündün mü? Ne de olsa saygısızlık edeceğin kendi kilisen. Sen inançlarına bağlı bir Hristiyansın. Söz konusu durum için kendini haklı gösterebilir misin?"
Kadın bu konuyu düşündüm diye itiraf etti. "Tabii hiç de rahat değilim. Ama bu aslında benim kilisem değil. Koptik kilisesinin tamamıyla ayrı bir kolu bu."
"Kılı kırk yarıyoruz değil mi?"
"Mısır kilisesi en kutsal yerlere bile girilmesini yasaklamaz. Baş rahibin yasakları beni bağlamıyor. Bir Hristiyan olarak katedralin her yerine girmeye hakkım olduğunu düşünüyorum."
Nicholas hafifçe bir ıslık çaldı. "Ve sen bana avukat olmalıymışsın demiştin."
"Lütfen yapma Nicky. Bu şaka kaldıracak bir konu değil. Benim bütün bildiğim şu. Ne olursa olsun oraya girmem gerekiyor. Tessa'yı, Mac'i ve bütün rahipleri kızdırsam da yapmak zorundayım."
"Adam bu işi senin adına yapmama izin verebilirsin," diye önerdi. "Sonuçta ben dinsizim biriyim. Bu ruhumun kurtulması şansını da mahvetmez. Böyle bir şansım zaten yok."
"Olmaz." Genç kadın kesin bir tavırla başını salladı. "Bir yazı ya da buna benzer bir şey varsa onu benim görmem gerekir. Hiyeroglifleri sen de rahatlıkla okuyorsun ama benim kadar ustalıkla değil. Ayrıca hiyerogliften üretilen o eski yazıyı bilmiyorsun. Ben bir uzmanım, sense yetenekli bir amatör. Bana ihtiyacın var, oraya seninle geleceğim."
Nicholas kesin bir tavırla "pekala" dedi. "Karar verildi. Şimdi plan yapmaya başlayalım. Gereken aletlerin bir listesini hazırlamamız iyi olur. El feneri, bıçak, polaroid fotoğraf makinesi, yedek film."
Roy'un ekledi. "Kitabeleri kopya etmek için yumuşak kalem ve ince kağıt."
"Kahretsin." Nicholas sıkıntıyla parmaklarını şıklattı. "Onları getirmeyi akıl edemedim."
"Demin ne demek istediğimi anladın ya, sen bir amatörsün, ben kağıt kalem getirdim."
İkisi de geç saatlere kadar konuştular. Sonra Nicholas saatine bir göz atıp ayağa kalktı. "Gece yarısını çoktan geçmiş, her an bir bal kabağına dönüşebilirim, iyi geceler."
"Tabutun nehrin kıyısına indirilmesine daha iki gün var, o zamana kadar hiçbir şey yapamayız, planın nedir?"
"Yarın yine o lanet olasıca küçük Bambi'nin peşine takılacağım. Hayvan beni iki kez gülünç duruma düşürdü."
Roy kesin bir tavırla "ben de seninle geleceğim" dedi. Ve bu basit açıklama Nicholas'ı pek memnun etti.
Eğilerek kapıdan çıkarken kadını uyardı. "Tamre'yi getirmemen şartıyla." Küçük antilop dikenli çalıların derin gölgelerinin arasından çıktı. Sabah güneşi ipek gibi postunu parıldatıyordu. Dar açıklıkta ilerledi. Nicholas hayvanı dürbünle izlerken heyecandan solukları sıklaştı. Böyle önemsiz küçük bir hayvanı avlamaya çalışırken sinirlerinin gerilmesi gülünçtü. Ancak bunun nedeni daha önceki başarısızlıklarıydı. Bundan başka gerçek bir koleksiyoncuyu sürükleyen o acayip hırsla vardı onda. Rosalind'le kızını kaybettiğinden beri bütün gücünü Quentin Park'taki koleksiyonun genişletilmesine vermişti. Ve şimdi birdenbire bu örneği ele geçirmek onun için büyük bir önem kazanmıştı. İngiliz parmağını hafifçe tetiğin yanına dayamıştı. Dik dik durmadıkça ateş etmeyecekti. Hayvanın yürüme hızı bile kurşunun hedefi ıskalamasına neden olabilirdi. Kurşunu tam hedefe isabet ettirmesi gerekiyordu. Dik diki çabuk öldürmeli ama postuna daha fazla zarar vermemeliydi. Bu nedenle Rigby'ye tamamıyla metal kaplı kurşunlar doldurmuştu. Bunlar hedefe isabet ettiklerinde büyük bir yara açmıyor, arkadan çıkarken de postu fazla delmiyorlardı. Son kurşunlar ancak bir kurşun kalem çapında yaralar açıyorlardı. Postu dolduracak uzman da o delikleri kolaylıkla kapayabilirdi. Nicholas Dick Dick'in açıklıkta durmayacağını anladığı sırada sinirleri iyice gerilmişti. Hayvan açıklığın diğer tarafındaki sık çalılara doğru gidiyordu. Bu İngiliz'in son şansı olabilirdi. Yürüyen hedefe ateş etmemek için kendini zor tuttu ve bütün iradesini zorlayarak parmağını tetikten çekti. Antilop sık çalılara yaklaştı. Ortadan kaybolmadan önce birdenbire durdu ve küçücük kafasını dalların arasına soktu. Nicholas'a yan dönerek taze yaprakları yemeye başladı. Başı gözükmüyordu. Nicholas da bu yüzden kafasına nişan almaktan vazgeçti. Ama Dick Dick'in omzu açıktaydı. Adam hayvanın parlak kızılımsı kahve derisinin altındaki omuz kemiğini görebiliyordu. Bu açıyla onu kalbinden vurabilirdi. Nicholas hiç acele etmeden nişan alıp tetiği çekti. Kurşun boğucu havada bir kamçı gibi şaklarken küçük antilop havaya sıçradı. Yere inince koşmaya başladı. Kurşun Dick Dick'i devirecek bir hızla vücuduna girmemişti. Hayvan kalbindeki kurşuna tepki göstererek başını eğdi ve telaşla koşmaya başladı. Zaten ölmüş sayılırdı. Sadece kanındaki son oksijen sayesinde hareket edebiliyordu. Nicholas ah olamaz diye bağırarak ayağa fırladı. O tarafa gidiyor. Küçük hayvan uçurumun kenarına doğru koşuyordu. Sonra körcesine kendini boşluğa attı. Taklalar atarak gözden kayboldu. 60 metre aşağıda Dandera nehrinin aktığı uçuruma yuvarlanmıştı. Ne şanssızlık. Nicholas arkasına gizledikleri çalıların üzerinden atlayarak uçurumun kenarına koştu. Rowan da onu izledi. Orada durup uçurumun baş döndürücü derinliklerine baktılar. Kadın işte orada diyerek işaret etti. Nicholas başını salladı. Evet onu görebiliyorum. Dik Dik hemen aşağılarındaydı. Nehrin ortasındaki kayadan oluşan bir adacığa düşmüştü. Rowan şimdi ne yapacaksın diye sordu. Onu almak için aşağıya inmem gerekiyor. Doğrulup uçurumun kenarından uzaklaştı. Neyse ki daha erken. Karanlık basmadan bu işi başarmak için bol zamanımız var. İp getirmek ve yardım istemek için kampa dönmem gerekiyor. Adamla kadın av yerine döndükleri sırada vakit öğleyi geçmişti. Yanlarında Boris, iki iz sürücü ve iki de deri yüzmede usta olan adam vardı. Dört kangalda naylon ip getirmişlerdi. Nicholas uçuruma doğru eğildi, sonra rahat bir soluk aldı. Neyse ölüsü hala orada. Nehrin sularının onu sürüklemesinden korkuyordum. İz sürücüler ipi açarak aşağıya uzatırlarken onları kontrol etti. Dibe ulaşmak için iki kangal ip gerekli. Dikkatle düğümü inceledi, sonra yüksekliği ölçtü. İpi ucu suya değinceye kadar sarkıttı, sonra da yukarı çekti ve kollarını açarak ölçtü. 30 kulaç, yani yaklaşık 55 metre. Boris'e baktı, bu yüksekliğe tırmanamam, senin ve adamlarının beni yukarı çekmeniz gerekecek. İpin ucunu ince ama sağlam bir dikenli ağacın gövdesine bağladı. Tekrar dikkatle denedi. İki iz sürücüyle post yüzücülerden ipi olanca güçleriyle çekmelerini istedi. Tamam diyerek soyundu. Haki şortu ve gömleğiyle kaldı. Botlarını da çıkardı. İp kangalını omuzuna atarak uçurumun kenarında geriye doğru eğildi. Uçak inişi hazır. Geriye doğru uçuruma atladı. Düşüşüne omuzundaki ipin açılmasına izin vererek kontrol altına aldı. Bir sarkaç gibi sallanıyor, iki ayağını birden kayaya dayayarak itiyordu. Hızla aşağıya indi. Sonunda ayakları suya değebilmişti. Akıntı ipin ucunda bir an dönmesine neden oldu. Dik Dik'in yattığı kayadan sadece birkaç metre uzaktaydı. Adam kendini suya bırakmak zorunda kaldı. İpin ucunu dişlerinin arasına alarak hızla yüzdü. Akıntının kendisini alıp götürmesine güçlükle engel oluyordu. Sonunda kayaya tırmanarak solukları yavaşlayıncaya kadar bekledi. Sonra da öldürdüğü küçük güzel hayvana hayran hayran baktı. Dik Dik'in pırıltılı kürkünü okşar ve olağanüstü uzun burnunu, kusursuz kafasını incelerken o tanıdık suç ve üzüntüyü duydu. Ama artık pişmanlığa yer yoktu. Bir avcı olduğu için vicdanının sesini dinlemenin sırası değildi. Dik Dik'in dört ayağını dikkatle birbirine bağladı, sonra gerileyip yukarı baktı. Boris'in uçuruma doğru eğilmiş olduğunu görebiliyordu. ''Nicholas, onu yukarı çekin!'' diye bağırdı. İpi üç kez çekerek kararlaştırdıkları gibi işaret verdi. İz sürücüleri göremiyordu ama ip gerildi ve Dik Dik yükselerek sarsıla sarsıla yukarı çıktı. Nicholas endişeyle ona bakıyordu. Dik Dik yukarı erişemeden ip bir yere takıldı ama sonra kurtuldu. Sonunda Dik Dik gözden kayboldu. Uzun bir süre sonra ip tekrar uçurumdan aşağıya atıldı. Boris bunun ucuna insan kafası büyüklüğünde bir taş bağlayacak kadar akıllılık etmişti. Şimdi eğilmiş aşağıya bakıyor, adamlarına taşın inişini kontrol etmeleri için işaret veriyordu. Sonunda ipin ucu suya değdi. Ne var ki Nicholas'ın buna ulaşması imkansızdı. Boris yukarıdan ipi sallamaya başladı. Birkaç denemeden sonra İngiliz onu yakaladı. İpi koltuk altlarından geçirerek bağladı. Başını kaldırıp Rus'a baktı. ''Çekin!'' diye haykırdı. Gevşek ipi üç kez çekiştirdi, ip gerildi. Sonra Nicholas'ın ayakları yerden kesildi. Adam döne sarsıla yükselmeye başladı. Sonunda çıplak ayaklarını kayaya dayayıp ipin ucunda dönmekten kurtuldu. Uçurumun kenarına yaklaştığında birdenbire bir duraklama oldu. Nicholas yukarıya, Boris'e ''Ne oluyor?'' diye seslendi. Boris de bağırarak cevap verdi. ''Lanet olasıca ip takıldı. Nereye takıldığını görebiliyor musun?'' İngiliz başını kaldırarak baktı. İp kayanın yüzeyindeki bir çatlağa girmişti. Herhalde Dik Dik yukarı çekilirken bir ara bu yüzden durmuştu. Ama Nicholas küçük antilopun beş katı ağırlıktaydı. Bu nedenle ip yarığa iyice girmişti. Adam şimdi uçurumun 30 metre kadar yukarısında havada sallanıyordu. Boris sallanarak ipi kurtarmaya çalış diye bağırdı. Nicholas bu emre uyup kayayı ayaklarıyla itti. İpi kurtarmak için dönüp duruyordu. Sonunda her tarafı ter içinde kalmıştı. Nicholas Boris'e seslendi. Yararı yok, ipi zorla çekip kurtarın. Bir duraklama oldu. Sonra beş adamın asıldığı ip iyice gerildi. Nicholas iz sürücülerin her zaman çalışırken yaptıkları gibi şarkı söylediklerini duyuyordu. Ama ip kımıldamadı, iyice sıkışmıştı. Nicholas o zaman adamların onu yukarı çekemeyeceklerini anladı. Aşağıya baktı, suyun yüzeyi ona 30 metreden daha da aşağıdaymış gibi geldi. İngiliz kendi kendine düşen bir adamın son hızı saatte 150 mildir diye hatırlattı. Suya girdiğim sırada herhalde bu kadar hızlanmış olamam, öyle değil mi? Yukarıya baktı. Adamlar hala olanca güçleriyle ipe asılıyorlardı. Aynı anda naylon ipin bir teli kayadaki çatlağın keskin kenarına süründü ve uzun yeşil bir tırtıl gibi kıvrılmaya başladı. ''Nicholas, çekmeyi bırakın!'' diye bağırdı. ''İleriye doğru itip kaldırın!'' Ancak Boris artık gözükmüyordu. O da adamlarına yardım etmekteydi. İpin ikinci teli de kopup kıvrıldı. Şimdi Nicholas'ı havada bir tek tel tutuyordu. O da her an kopabilirdi. ''Boris, seni beceriksiz ahmak! İpi çekme!'' Fakat sesini Rus'a duyuramadı. Sonunda ipin üçüncü teli de şampanya şişesinin mantarının fırlamasını andıran bir sesle koptu. Adam hızla aşağıya düşmeye başladı. Kopuk ipin ucu başının yukarısında dalgalanıyordu. Nicholas düşüşünü engellemek için iki kolunu yukarı kaldırdı. Bacaklarını düzgünce bir araya getirdi. Böylece önce ayakları suya ok gibi girecekti. Adam aşağısındaki adacığı düşündü. Onun sivri dişlerinden kurtulabilecek miydi? Yoksa ona çarpacak ve belinden aşağısındaki her kemiği parça parça mı olacaktı? Bunu anlamak için aşağıya bakamıyordu. O zaman dengesi bozulacak ve havada taklalar atmaya başlayacaktı. Suya gövdesiyle çarparsa kaburgaları kırılacak ya da bel kemiği kopacaktı. Düşme hızı yüzünden sanki bağırsakları ağzına doğru yükselmişti. Ayakları suya çarparken adam son bir kez soluk aldı. Çarpmanın şiddeti onu sersemletti ve bu vücudun her tarafına yayıldı. Dişleri birbirine çarptı. Gözlerinin önünde parlak ışıklar belirdi. Nehir onu dibe çekiyordu. Düşüşü hala devam ettiği için ayakları suyun kayalık dibine çarptı ve bacak kemikleri kalçasına kadar sarsıldı. Dizleri büküldü. Nicholas o anda iki bacağının da kırıldığını düşündü. Suya çarparken ciğerlerindeki bütün hava boşalmıştı. Nicholas hava almak için çaresizce ayaklarını dibe vururken bacaklarının hala sağlam olduğunu anlayarak rahatladı. Suyun yüzeyine çıkıp hırıltılı hırıltılı soluk aldı, öksürdü. Kaya adacığın bir boy uzağına düşmüş olduğunu fark etti. Ancak akıntı artık onu adacıktan uzaklaştırmıştı bile. Nicholas hızla akan suda ayaklarını vurdu. Başını sallayarak gözlerine dolan suları akıttı. Çabucak etrafına baktı. Uçurumun iki yanı hızla arkaya doğru kayıyordu. Adam hızın 10 deniz mili kadar olduğunu hesapladı. Bu bir kayaya çarparsa kemiklerinin kırılması için yeterliydi. Tam bunu düşünürken küçük bir ada hızla hemen yanından kaydı. İngiliz yatıp ayaklarını ileri uzattı. Başka bir kayaya rastlarsa kendini korumaya çalışacaktı. Nicholas kendi kendine "Ta aşağılara kadar ineceksin," dedi. "Tek çare sonuna kadar gitmek." Nehrin pembe kayaların arasından hangi noktada çıktığını hatırlamaya çalıştı. Ne kadar yüzmesi gerekecekti? En az 5-6 kilometre. Ve nehir hemen hemen 300 metre kadar alçalıyor. O halde ileride çağlayanlar var. Durum hiç de parlak gözükmüyor. Bence kayalarda deri ve et parçaları bırakmadan kurtulma ihtimali 1/3. Başını kaldırıp baktı. Uçurumun yanlarındaki dik kayalar suya doğru meyil yapıyorlardı. Bazı yerlerde neredeyse birleşiyorlardı. Gökyüzü ince mavi bir şerit gibi görünüyordu. Uçurumun dibi ise ıslak ve kasvetliydi. Nehir yüzyıllar boyunca aralarından geçtiği kayaları iyice aşındırmıştı. Yağmur mevsimi olmadığı için yine de şanslı sayılırım. Acaba burası yağmur mevsiminde nasıl oluyor? Başını kaldırıp kabaran suları 5-6 metre yukarıda bıraktığı izlere baktı. Titredi ve başını tekrar eğdi. Dikkatini ileriye verdi. Artık rahat soluk alabiliyordu. Yaralanıp yaralanmadığını anlamaya çalıştı. Dizini burkmuştu ve vücudu berelenmişti. Ama bunun dışında kötü bir şey olmadığını anlayarak rahatladı. Kolları ve bacakları emirlerine uyuyorlardı. Kayadan oluşan bir adacıktan kaçmak için yüzdüğünde sancıyan dizi bile onun bu dertten kurtulmasına yardım etti. Nicholas yavaş yavaş uçurumda yeni bir sesin yankılandığını fark etti. Boğuk bir uğultuydu bu. Adam hızla sürüklenirken gitgide yükseliyordu. İki yandaki dik kayalar birbirine iyice yaklaşırken nehrin taşlı yatağı darıldı. Sıkışan sular daha da hızlandı. Su sesi uçurumda yankılanan bir gök gürültüsüne dönüştü. Nicholas yüzüstü döndü. Bütün gücüyle yana doğru yüzdü ve sonunda nehrin yakın kıyısına ulaşmayı başardı. Sıkıca tutunacak bir yer aradı. Ancak nehir kayayı iyice cilalayıp kayganlaştırmıştı. Kaya adamın elinin altında kaydı. Nehrin uğultusu İngiliz'in kafasının içinde yankılandı. Sonra yüzeyin cam gibi dümdüz olduğunu fark etti. Kulaklarını kısarak engeli aşmaya hazırlanan bir at gibi ileride kendisini neyin beklediğini biliyordu. Nicholas dik kayadan uzaklaştı. Kendisine manevra yapacak kadar yer bırakarak ayaklarını yine aşağıya doğru döndürdü. Aniden havaya fırlayıverdi. Etrafında beyaz köpükler uçuşuyordu. Adam dengesini kaybederek sele kapılmış bir yaprak gibi sürüklendi. Aşağıya düşüyordu ve sanki bunun sonu gelmeyecekti. Midesi kaburgalarına yapışmıştı. Sonra hızla suya çarptı ve dibe indi. İngiliz çırpınarak suyun yüzeyine çıktı. Soluğu boğazında ıslık çalıyordu. Gözlerinden sular akarken çağlayanın aşağısındaki girdaba yakalanmış olduğunu anladı. Sular dans ediyor, dönüyordu. Nicholas da dönerken önce aşağıya yuvarlandı. Çağlayanın bembeyaz sularını gördü. Yine döndü ve bu kez de nehrin çılgınca bir hızla yoluna devam ettiği dar yatağı fark etti. Ama şu anda çağlayanın dibindeki sularda güvende sayılırdı. Akıntı adamı bu havuzumsu yerin kenarına itti. Adam uzandı ve kayadaki çatlaktan çıkmış olan eğrelti otlarını yakaladı. Hiç olmasa orada dinlenip durumunu düşünebilecekti. Ne var ki tek şansının nehirle birlikte ilerlemek ve riskleri göze almak olduğunu çok çabuk anladı. Belki sular daha da hızlanacaktı ya da arkasındaki gibi çağlayanlar vardı. Nicholas eğrelti otlarını bırakarak, bu dimdik kayaya tırmanmanın bir yolu olsaydı dedi. Başını kaldırarak yukarıya baktı. Çok yukarılarda dam gibi bir çıkıntı yapan dimdik kayayı incelerken sanki ruhu titredi. Ama sonra gözüne bir şey takıldı. Doğal olmayacak kadar düzgün ve düzenli bir şey. Kara işaretler suyun yüzeyinden başlıyor ve çift sıra halinde yukarıya doğru çıkıyordu. Hemen hemen 60 metre yukarıdaki uçurumun kenarına kadar. Nicholas eğrelti otlarını bırakıp işaretlerin başladığı yere doğru yüzdü. Onlara ulaştığında durumu anladı. Bunlar kayaya oyulmuş girintilerdi. Adam elini en yakındaki deliğe soktu. Kolu dirseğine kadar bunun içine girdi. İlk delikler nehir kabardığı zaman suların altında kaldıkları için aşınmıştı. Ama yukarıdakiler biçimlerini kaybetmemişti. Nicholas hayretle "Tanrım" dedi, "kim bilir ne kadar eski bunlar ve bu kovukları oymak için kayadan aşağıya nasıl indiler?" En yakındaki kovuğa tutunarak kayanın yüzeyindeki diğer delikleri inceledi. Neden bu kadar zahmete girdiler? Bunun için bir neden bulamıyordu. Burayı kimler yaptı? Aşağıda ne işleri vardı? İlginç ve esrarlı bir şeydi bu. Sonra birdenbire Nicholas'ın gözüne başka bir şey daha takıldı. Bu kabaran suların eriştiği yerin daha yukarısında deliklerin oluşturdukları sıraların tam ortasındaydı. Aşağıdan yüz yuvarlakmış gibi gözüküyordu. Bu da doğal bir şekil değildi. Nicholas biraz daha yüzdü. O daireyi daha iyi görebileceği bir yer arıyordu. Orada sanki kayaya bir şekil oyulmuştu. Nicholas'a Asvan'daki ilk çağlayandan önce Nil'in kıyılarından yükselen kara kayalara oyulmuş işaretleri hatırlatan bir şey. O işaretler siyah kayalara yüzyıllar önce Nil sularının ne kadar yükseldiğini anlamak için konulmuştu. Ama ışık çok sönük ve açı da çok ters olduğu için Nicholas işaretin insanlar tarafından yapılıp yapılmadığından emin olamadı. Belki levhadaki şeklin bir yerine yazı da yazılmıştı. Ancak İngiliz'in onu görmesi ya da okuması imkansızdı. Nicholas o levhaya ulaşmanın yollarını ararken kovuklardan yararlanmaya çalıştı. Büyük bir çaba harcayarak ayaklarıyla ellerini oyuklara soktu ve sudan çıkmayı başardı. Ama kovuklar arasındaki uzaklık çok fazlaydı. Sonunda adam tekrar suya düştü. Üstelik bir hayli de su yuttu. "Yavaş ol oğlum, buradan çıkmak için yine yüzmen gerekecek. Oradaki işaret neyse yakından bakmak için buraya başka bir gün gelmelisin." Nicholas ancak o zaman bütün gücünün tükenmek üzere olduğunu fark etti. Çok dağlarından gelen sular hala karların anılarını taşıyorlardı. Adam titremeye başladı. Artık dişleri birbirine vuruyordu. "Vücut ısın az sonra iyice düşecek. Gücün varken buradan gitmelisin." İstemeye istemeye dimdik kaya duvardan uzaklaştı. Dandera nehrinin anası Nil'e kavuşmak için arasından fırladığı dar boğaza doğru yüzdü. Sonra akıntı onu kavrayarak sürükledi. İngiliz de yüzmekten vazgeçti. Kendi kendine "Şeytanın treni bu" dedi. "Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Nerede durduğunu da kimse bilmiyor." Nicholas sularla birlikte arka arkaya fazla yüksek olmayan çağlayanları aştı. Sanki bunların sonu yoktu. Ama sonunda kendini onların aşağısındaki daha sakin sularda buldu. Arka üstü yatarak dinlenmeye çalıştı. Yukarıya doğru bakıyordu. Fazla ışık yoktu. Çünkü iki yandaki dik kayalar yine yukarıda neredeyse birleşmiş gibiydiler. Hava ıslak ve karanlıktı. Yarasalar gibi kokuyordu. Ancak Nicholas etrafını incelemek için fazla zaman bulamadı. Çünkü nehir tekrar önünde kükremeye başladı. Bunun üzerine o da çılgın suların saldırısına karşı hazırlıklı olmaya çalıştı. Ve yine bir çağlayandan aşağıya yuvarlandı. Nicholas bir süre sonra ne kadar yol aldığını, kaç çağlayandan sağ salim indiğini hatırlayamaz oldu. Soğuğa, su dolan ciğerlerindeki acıya, gerilen kasların neden olduğu ıstıraba karşı devamlı savaşıyordu. Birdenbire ışık değişti. Yüksek kayaların dibindeki karanlıktan sonra sanki Nicholas'ın gözlerinin içine bir projektör tuttular. Nicholas nehrin gücünün, vahşiliğinin ve hızının azalmaya başladığını hissetti. Gözlerini kısarak parlak güneşe baktı. Sonra da pembe kayaların oluşturduğu kemerin altından nehrin Royan'la inceledikleri o tanıdık bölümüne çıkmış olduğunu anladı. İleride halattan yapılmış o asma köprü vardı. Nicholas'ın köprünün aşağısındaki küçük beyaz kumlu kıyıya yüzecek kadar gücü kalmıştı. Taraz taraz olmuş iplerden biri suya sarkmıştı. İngiliz yanından geçerken ipi yakalamayı başardı ve ipin ucunda kumsala doğru sallandı. Sürünerek iyice kıyıya çıkmaya çalıştı ama yüzü koyun kumlara kapaklandı. Yuttuğu suları kusarak çıkardı. Orada öylece yatmak ve sadece dinlenmek ne hoştu. Belinden aşağısı hala suyun içindeydi. Ancak artık kendini yukarı çekmek için ne gücü vardı ne de isteği. Hayretle yaşıyorum diye mırıldandı. Sonra da daldı gitti. Bu uykuyla baygınlık arasında bir şeydi. Nicholas orada ne kadar yattığını sonradan hiç hatırlayamadı. Ama birinin omuzunu tutarak kendisini sarstığını fark etti. Biri usulca ona sesleniyordu. Adam rahatı kaçtığı için sinirlendi. ''Efendi, uyanın, sizi arıyorlar. Güzel Voizero sizi arıyor.'' Nicholas müthiş bir çaba sarf ederek uykuyu yendi ve doğrulup oturdu. Tamre yanında diz çökmüş gülerek başını sallıyordu. ''Lütfen efendi benimle gelin. Voizero diğer kıyıyı arıyor. Ağlıyor ve adınızı sesleniyor.'' Nicholas'ın o korkunç saatlerden sonra gördüğü ilk insandı o. İngiliz çocuğun omzunun üzerinden baktı ve akşamın yaklaştığını anladı. Çünkü kocaman kırmızı güneş uçurumun kenarından gözüküyordu. Nicholas kumların üzerinde öyle otururken vücudunu inceleyerek durumunu anlamaya çalıştı. Her kası ağrıyordu. Bacaklarının ve kollarının derileri soyulmuştu. Vücudu yer yer sıyrılmıştı. Ama kemikleri kırılmamış gibiydi. Başını bir kayaya hafifçe çarptığı için kafasının yanında şiş vardı. Neyse ki aklı başındaydı. ''Tamre'ye kalkmama yardım et.'' dedi. Çocuk omzunu Nicholas'ın ipin derilerini yüzdüğü koltuk altına dayadı ve adamı ayağa kaldırdı. Çocukla İngiliz sendeleyerek yamaçtan yola çıktılar. Sonra da sallanan asma köprüden karşıya geçtiler. Nicholas karşı tarafa ayak bastığı sırada yakında biri sevinçle haykırdı. ''Nicky, ah çok şükür yaşıyorsun, kurtulmuşsun.'' Royan patikadan koşarak indi ve Nicholas'ın boynuna atıldı. ''Çok üzüldüm.'' Sözlerini tamamlamadan adama bakmak için onu kendisinden hafifçe uzaklaştırdı. ''İyi misin? Parçalanmış vücudunu bulacağımızı sanıyordum.'' Nicholas kadına gülümseyerek topallamamaya çalıştı. ''Beni bilirsin. 3 metre boyunda kurşun işlemez bir adamım. Beni başından bu kadar kolaylıkla atamazsın. Bütün bunları bana sarılman için yaptım.'' Genç kadın telaşla kollarını çözdü. ''Bundan bir anlam çıkarma. Ben bütün dövülmüş fino yavrularına ve dertlerini açıklayamayan diğer yaratıklara acırım.'' Ama gülüşü sözlerini yalanlıyordu. ''Ne olursa olsun tek parça halinde dönmene sevindim Nicky.'' ''Adam Boris nerede?'' diye sordu. ''O ve iz sürücüleri nehrin aşağı kıyısını arıyorlar. Cesedini bulmayı çok istediğinden eminim.'' ''Dik Dik'imi ne yaptı?'' ''Bunu düşünüp endişelendiğine göre önemli bir şeyin yok demektir. Post yüzücüler hayvanı kampa götürdüler.'' ''Kahretsin, postun yüzülüp hazırlanmasına benim nezaret etmem gerekir. Deriyi mahvedecekler.'' Kolunu Tamre'nin omzuna attı. ''Haydi gel evlat, bakalım biraz koşabilecek miyim?'' 16. ayrımın sonu. Sayfa 172.